Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Muaviye'den Erdoğan'a Din ve Siyaset. Yazarı Rıza Zelyut. Türü inceleme araştırma. Kaynak yayınları, 1. basım Mayıs 1996, 4. basım Ekim 2016. ISBN numarası 978-975-343-980 ve 0. Bu kitap 304 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Ağustos 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Araştırmacı yazar Rıza Zelyut, geçmişten günümüze İslam'ın kimler tarafından nasıl yozlaştırılıp istismar edildiğini irdeliyor. Din ve siyasetin çok boyutlu ve karmaşık konularını tartışıyor. Türkiye'ye gerçek İslam diye dayatılan Arap İslam'ının gerçek yüzünü gösterip bunun sorumlularını açıklıyor. Dinin siyasallaştırılması sürecine ve bunun günümüzdeki yansımalarını gözler önüne seriyor. Eserin sonunda ünlü düşünürlere ait siyasi metinler yer alıyor. İslam dininde ayrışma, siyasallaşma süreci ne zaman başladı? Gerici hareketin öncüsü Kadızadeliler, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e nasıl bir miras bıraktı? İslam dünyasında kardeş kavgasını kim başlattı? Türkiye'deki siyasetçiler halkı nasıl kandırdılar? BOP, ılımlı İslam ve yeni Osmanlıcılık gibi projelerde Erdoğan'ın nasıl bir rolü var? Rıza Zelyut, 1948'de Tokat Niksar'ın Ormancı köyünde doğdu. Zelyut'un öyküleri 1968'den başlayarak Kıyı, Hisar, Eflatun, Güney, Yelken, Türk Dili, Varlık, Öykü, Yansıma gibi dergilerde yayımlandı. Türk Dil Kurumu'nun 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. yılı nedeniyle düzenlediği yarışmada birinci oldu. Bilim kurgu türünde 3 çocuk romanı yazdı. Yazarın 1979 yılında yazdığı ve Kızıldere olayını anlattığı destan türü kitabı Sonsuz Yarım Gün 1980 darbesinden sonra yasaklanıp yakıldı. Kendisi de hapis cezasına çarptırıldı. 1983 yılında Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. 1989'da Alevilik bildirgesini yayımlayıp Alevilerin sorunlarını Türkiye gündemine taşıdı. Nefes dergisinde danışmanlık yaptı. 1996'da Cem dergisinin yeni haliyle yayımlanmasına öncülük etti. 1994 yılından başlayarak Akşam ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Atatürk devrimlerinin, laikliğin, sivil hukukun kararlı savunucusu oldu. Gericileri şiddetle eleştirdi. 2012 yılında Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü ile ödüllendirildi. Halen Aydınlık gazetesinde köşe yazarı olarak çalışıyor. Osmanlı tarihi ve kültürü üzerinde uzmanlaşan Rıza Zelyut bu konuda iki de roman yazdı. Araştırmalarını Türk tarihi, halk kültürü, din ve siyaset üzerine yoğunlaştıran yazarın diğer kitapları şunlardır. Halk şiirinde gerçekçilik, Osmanlı'da karşı düşünce ve idam edilenler, halk şiirinde başkaldırı, öz kaynaklarına göre Alevilik, Aleviler ne yapmalı, Alevilerde mizah, Türk Aleviliği, Anadolu Aleviliğinin kültürel kökeni, yabancı kaynaklara göre Türk kimliği, Dersim isyanları ve Seyit Rıza gerçeği, Seçkinler kitabı, Kitabı Ekabir, Ali'nin sırrı hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, Esirciler Hanı, Sultanlar ve Cellatlar. Birinci basıma ön söz. Siyaset ile din, feodal ideolojiden kendisini kurtaramamış toplumlarda çok önemli üst yapı kurumları olarak yönlendiriciliklerini sürdürmektedir. Türkiye'de gerek siyaset gerekse din konusunda yeterli aydınlanma ve araştırma yoktur. Din ve siyaset konulu bu çalışmada doğu gerçekliğini dikkate alan özgün çözümlemeler ve bileşimler bu alanda yeni tartışmaların kapısını açmaktadır. Yine kitapta sunulan çok önemli belgelerle konu aktüel yönden de çekici hale getirilmiştir. Türkiye'de bu eserle ilk kez siyaset ve din kavramları bilimsel olarak tahlil edildiği gibi dinin nasıl istismar edildiği de çarpıcı biçimde gösterilmiştir. Geliştirilmiş ikinci basıma ön söz. Aslında siyasetin bir biçimi olan din, insanlığı binlerce yıldır etkileyen çok güçlü bir üst yapı kurumu olarak varlığını bugün de sürdürmektedir. Bu etki Batı dünyasında giderek denetim altına alınıp gücü budanırken, Doğu dünyasında ve özellikle İslam coğrafyasında yeniden üretilerek Orta Çağ'daki haliyle yaşatılmaktadır. Yeniden üretilen dinin Orta Doğu ve Türkiye üzerindeki etkilerini doğru anlamadan gelecek planlaması yapmak da mümkün olamamaktadır. Hatta din sorunu giderek Türkiye'nin varoluş sorununa dönüşmektedir. Çünkü bu kavram üzerinden Batı emperyalizmi Türkiye'nin sınırlarını bile değiştirebilecek bir güç üretebilmektedir. Bir yandan Fethullahçı diye bilinen Amerikancı yapı, diğer yandan Müslüman kardeşlerin yansıması olan Milli Görüş Hareketi ve buradan devşirilen ılımlı İslamcı siyasetçiler son 20 yılda Türkiye'yi derin siyasi bunalıma sürüklemişlerdir. Öyleyse İslam dini özelinde Türkiye'nin kaderini dikkatli biçimde incelemek gerekir. Bu eser dini kullanan siyasetçileri, grupları ve dini incelerken aynı zamanda geleceğe yönelik bir pencere de açarak gidilecek yolu göstermeye çalışmaktadır. Ancak resmi din algısının dışına çıkılarak yapılacak bu türlü çalışmalarla din ile siyasetin birbirinden ayrılacağı modern siyaset alanına varmak mümkün olacaktır. Bu çalışma bu alanda ilklerden biridir. Yeni bilgilerle ve belgelerle zenginleştirilen Din ve Siyaset adlı bu eserde özellikle Tayyip Erdoğan özelinde Büyük Orta Doğu Projesi ve bu projede kullanılan Müslüman Kardeşler Hareketi de ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Rıza Zelyot, İstanbul, Ağustos 2015. Siyaset. Siyaset günlük dilde Batı kökenli politika sözcüğünü karşılamak için kullanılan Arapça bir terimdir. Dipnot: Şemseddin Sami, siyaset sözünün İbni Kemal tarafından Türkçe bir terim olarak nitelendiğini belirtmektedir. Bakınız Şemseddin Sami, Kamusi Türki İkdam Matbaası İstanbul 1317, 1901, sayfa 754. Bu yaklaşım sözcüğün 16. yüzyılda Anadolu'da uğradığı anlam genişlemesinden kaynaklanmış olabilir. Sözlüklerde siyasetin anlamları şunlardır. 1. Seyislik, at idare etme, at işiyle uğraşma. 2. Memleket idaresi. 3. Hukukta ceza, idam cezası. 4. Politika, 5. Diplomatlık. Siyasetle ilgili bazı kavramlar ve anlamları ise şöyledir. Erbab-ı siyaset, yani siyaset adamları, diplomatlar. Meydanı siyaset, idam cezalarının uygulandığı yerler, siyasetgâh. Siyaseti amme, tüm halkın yönetilmesi için konulan hükümler. Siyaseti hassa, suç işleyenler için getirilen ceza sistemi. Siyaseti şeriye, İslamiyet'in toplumu yönlendirmek için getirdiği kurallar. Siyasi, politik, siyaset icabı, diplomatçı olan siyaset adamı. Siyasiyat, politika, siyaset işleri. Dipnot: Ferit Levellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi 1982, sayfa 1149. Siyaset eskiden daha çok hükümet, memleket idaresi biçiminde algılanmaktaydı. Günümüzde siyaset, politika konusuna göre de tanımlanmaktadır. Politikanın konusu kimilerine göre devletle sınırlıdır ama çoğunluk daha geniş bir kavram olan iktidardan hareket etmektedir. Dipnot: Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi, Ankara 1994, sayfa 15. Fakat pratik durum göstermektedir ki siyaset kavramının içine hem hükümet, hem hükmetme yani yönetmek, hem de iktidar kavramları girmektedir. Bunların birbirlerinin sebep ve sonuçları olduğu, birbirleriyle kopmaz bağlar içinde bulundukları bilinmektedir. Politika felsefenin özel bir biçimi olarak da algılanabilir. Bu yüzden her felsefenin temelde bir politika, her filozofun da temelde politikacı olduğu dile getirilmiştir. Dipnot: Antonio Gramsci, Felsefe ve Politika Sorunları, çeviren Adnan Cemgil, Payel Yayınları, İstanbul 1975, sayfa 81. Topluma ve dünyaya biçim verme, bunları yönlendirme ve yönetme çabası olarak belirginleşen politika, özellikle toplumun ekonomik konumlanışına göre değişik biçimler almaktadır. Politikanın devlet işleri veya iktidar sorunu olarak tanımlanması, politikanın iki boyutu olduğunu gösterir. 1. Bir toplumun kendi iç yönetimi olarak iç politika. 2. Bir toplumun devletin diğer devletlerle ilişkisini belirleyen dış politika. Dış politikanın bütün devletleri ilgilendiren yönü ise uluslararası politika olarak adlandırılabilir. Dış politika genelde iç politikaya bağlı olup ona göre şekillenir. Devletler arası ilişkilerde çok eskiden beri dış politikanın iç politika üzerinde yoğun baskısı olduğu bilinmekle birlikte, bu dış etki iç politikayı sür git yönlendirme gücünden yoksundur. Ama iç politika dış politikayı genel anlamda yönlendirir ve yürütür. İç politikada belirgin olan ise toplumsal grupların ekonomik çıkarlarıdır. Bilindiği üzere bir toplum belirli alanlarda belirli gruplara ayrılabilir. Toplum içinde etnik gruplar bulunabilir. Yine toplum dinsel hatta mezhepsel gruplara ayrılmış olabilir. Fakat her toplum kesinlikle ekonomik gruplara ayrılmıştır. En basit anlatımıyla toplumlar zengin ve yoksul katmanlardan oluşur. Bu gruplaşmalar içinde en belirgini ve en belirleyici olanı ekonomik olanıdır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanların bir bölümü etnik yani kavmi yönden kendisini bir küme olarak görme eğilimi gösterir. Bu eğilimini yer yer öne çıkarabilir. Yine insanlar belli bir dine bağlanmayı hatta belli bir mezhepten olmayı öne çıkararak grup oluştururlar. Ama bütün bu gruplaşmalar ekonomik tercihler söz konusu olduğu zaman ikinci planda kalır. Bir zenginin malı, mülkü, serveti söz konusu olduğu zaman hem etnik kimliğini hem de dinsel kimliğini ikinci plana atması genel bir davranış şeklidir. Örneğin aç bir insanın ekmek derdi varken kendi etnik kimliğini veya grubunu düşünmesi söz konusu olamaz. Gerek kişisel gerekse toplumsal davranışlarda etkin belirleyici olan ekonomik gruplaşma aynı zamanda bir çıkar gruplaşmasıdır. Bu yüzden toplumdaki bir ekonomik grup diğer gruba karşı konumlanmıştır. Bu ekonomik gruplar toplumsal gelirden daha fazla pay kapmanın savaşımı içindedirler. Bu savaşımın adına politika demek gerçekçi bir değerlendirme sayılmalıdır. Bu yüzden genel kabule göre politika, ekonomik çıkarları devlet eliyle gerçekleştirme çabası olarak tanımlanır. Dipnot Orhan Hançerlioğlu, Toplum Bilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1996, sayfa 350. Bunun daha özlü ifadesi Lenin tarafından dile getirilmiştir. Politika, ekonominin daha yoğunlaşmış bir ifadesidir. Dipnot, Manfred Bur Alfred Kossing, Marksçı Leninci Felsefe Sözlüğü, çeviren Engin Aşkın, 1. basım, Konuk Yayınları, İstanbul 1976, sayfa 225. Bu değerlendirme politika ile ekonomiyi birbirinden kopmaz bir bütün olarak ele alır. Bu bütünün içinde felsefe de vardır ve felsefe, ekonomi, politika bir bütün oluşturur. Bu üçlü aynı dünya görüşünün zorunlu unsurlarıdır. Dipnot Gramsci adı geçen eser sayfa 117. Politik tavırları belirleyen bireyin ve grubun ekonomik durumudur. Bu nedenle ekonomi birincildir. Ama ekonominin dönüştürülüp değiştirilmesinde de politika etmeni geçerlidir. Böyle olunca Lenin'in deyişiyle politika ekonomi karşısında zorunlu olarak birincildir. Ancak politikanın ekonomi karşısında birincil olması, politikanın kendi hedeflerini saptarken ekonomiden tamamen bağımsız hareket edebileceği anlamına gelmez. Politika ancak nesnel yasalarla uyum içinde bulunan ve belirli bir andaki mevcut ekonomik olanaklara uyan hedefleri saptayabilir. Dipnot Bur Kossing adı geçen eser sayfa 225. Ekonomik gerçeklerle uyuşmayan politikalar ise sonunda iflas eder. Politika ve ekonomi arasındaki bu ilişki ve etkileşim temelde toplumun ekonomik ve sosyal yaşantısının 1. konuşlandırılması, 2. denetlenmesi, 3. yönlendirilmesi, 4. biçimlendirilmesi amaçlarını taşır. Bu etkiyi ve yönlendirmeyi yapacak güç ise devlettir. Siyaset bu durumda devlet yönetimini ele geçirme ve bu yönetimi belli ekonomik grupların çıkarlarını koruma, sürdürme ve meşrulaştırma hedeflerini kapsar. Bu yüzden devletin her etkinliği, eylemi siyasaldır. Hükümetler eliyle gerçekleştirilen bu eylemler tüm toplumu kapsıyor gibi görünmesine karşılık, özünde belli ekonomik grupların çıkarlarına daha uygundur. İşte belli ekonomik grupların, şimdiye kadar zenginlerin çıkarına uyan politikayı tüm toplumun çıkarınaymış gibi gösterme becerisine de politika sanatı adı verilmiştir. Devletin ortaya çıkışı insan kalabalığının belli bir farklılaşmaya uğramasıyla eş anlamlıdır. Bu farklılaşmada ekonomik zenginliğin belli bir grup tarafından ele geçirilme mücadelesi belirleyici olmuştur. Böylece zenginliğe el koyan kesimler toplumu kendi çıkarlarına uygun biçimde yönetebilmek için düşünce üretmişler, eylemlerle bu düşünceleri hayata geçirmişlerdir. Politikanın teorik yönü sonuca pratikle gitmiştir. Teorinin pratiğe dönüştürülmesinde politika yasaları, adalet sistemi, asker ve polis gücü kullanılmıştır. Bu egemenliğin ideolojik yönden pekiştirilmesi için de eğitim sistemi ve din politikanın emrinde kullanılmıştır. Ünlü siyasetçiler. Siyaset bugün bir bilim haline gelmiştir. Bu bilimin oluşmasında fikirleri en eski devirlerden bugüne aktarılan filozoflar ile devlet adamlarının katkısı olmuştur. Burada vurgulanması gereken şudur. Politikanın kalbi Orta Doğu uygarlığı olmuştur. Özellikle Sümer uygarlığının yazıyı bulması ve yasalar düzenlemesiyle, örneğin Hammurabi yasaları, toplumun modern anlamda yönlendirilmesi devreye sokulmuştur. Dinlerin tümü aslında toplumsal yaşama yön vermeye çalışırlar. Bu yüzden geçmişin en önemli politikacıları olarak peygamberleri göstermek gerekir. Musa, Zerdüşt, İsa, Muhammed gerçekten insanlık tarihine damga vuran politikacılardır. Çin uygarlığında yetişen Lao Tzu, M.Ö. 600'lü yıllar ile Konfüçyüs, M.Ö. 550 ile 479, birbirine zıt olan çok önemli ideologlardır. Eski Ege uygarlığının yetiştirdiği Eflatun, Ksenofanes, Aristo gibi filozoflar toplum yönetimiyle ilgili parlak düşünceler üretmişlerdir. İran, Med, Pers, Akameniş medeniyetinde güçlü yöneticiler Orta Doğu politikasını adalet üzerine kurmanın temelini atmışlardır. M.Ö. 3. yüzyılın sonlarında Doğu Asya'da Hyungnu yani Hun Hakanı Mete, toprağı kutsayan ve iktidar uğruna babası da dahil en yakınlarını yok eden yeni bir politikayla ortaya çıkıp bir Türk devleti kuruyordu. Bütün bu politikalar genel anlamda dönemin zengin yönetici tabakası tarafından belirlenmekteydi. Bazı düşünürlerin ve devlet adamlarının halkın çıkarlarını gözeten uygulamaları eski eşitlikçi toplum yapısının özlemleri olarak ilgi çekiyordu. Bütün ilk çağlar boyunca zenginlerin saltanatını koruyup yasal göstermeyi amaçlayan siyaset, halk katmanlarının direnişiyle kendini yenileme gereği duymuş ama genel yapısını da sürdürmüştür. İlk çağlardaki siyasetin şu dört çizgiyi takip ettiğini görüyoruz. 1. Aklı öne çıkaran siyaset. Ege ve Anadolu'da ortaya çıkan daha çok felsefi nitelikli siyaset anlayışıdır. Bu akılcılığın sonucunda kent demokrasisi denilebilecek bir aşamaya kadar ulaşılmıştır. Bu akılcılık zamanla egemenlerin yararına işleyen pragmatizme dönüşecektir. 2. Adaletçi politika. Fakir katmanları da gözetecek nitelikteki yine zenginlere dayalı bir çizgidir. Bu politikanın fikir babası olarak Zerdüşt gösterilebilir. İran kökenli olmasına karşın etkisi hem doğuda hem de batıda hissedilmiştir. Sembolik olarak uygulayıcısı ise Sasani padişahı Enuşrevan veya Nuşirevan olarak gösterilebilir. Bu Zerdüşt hükümdarın adaletçi uygulamalarına ilişkin öyküler İslam dünyasında ortaya çıkan politik eserlerin tümüne girmiştir. İlk Türk devletlerinde böyle bir askeri demokrasi egemendi. Başta bulunan Kağan'ı denetleyen bir beyler sınıfı vardı. Kağan toplumun gereksinimlerini karşılamak yeteneğinden yoksun ise değiştirilebiliyordu. Türkler özellikle yağma yani akın saldırılarıyla elde edilen malın eşit biçimde bölüştürülmesine dayanan adaletçi bir uygulama içindeydi. Esirler bile neredeyse aileden gibi görülmekteydi ve onlara diğer imparatorluklardaki gibi şiddet uygulanmıyordu. İslam politikasının halkçı kolu adaletçi politikaya sahip çıkmıştır. Bu eşitlikçi politikanın en seçkin teorisyeni ise Hazreti Ali'dir. 3. Köpeksiler. Halkı uyutmak, farklılıklardan ve yeniliklerden kaçınmak, var olanı sürdürmek yandaşları. En büyük teorisyenleri Lao Tzu'dur. Etkisi zaman içinde Anadolu'ya kadar uzanmış ama buralarda politik olmaktan çok felsefi bir eğilim olarak var olabilmiştir. Sinoplu Diyojen bu akımın en ilginç temsilcisidir. 4. Şiddet yanlıları. Politikasını ordu gücüyle uygulayan ve açıkça egemen kesimin çıkarlarını savunan düz kaba çizgidir. Krallıklar becerebildikleri ölçüde şiddete dayanmışlardır. Geçmişten günümüze kadar akılcıları yanlarına alan adaletçiler ile köpeksileri yanlarına alan şiddetçiler mücadele etmişlerdir. Bu mücadele İslam dininin etkisine giren toplumlarda da görülmüş ve günümüze değin gelmiştir. İslam toplumlarında şiddete dayalı politika Emeviler tarafından uygulanmıştır.
1. Ayrımın sonu. Sayfa 22.